أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد،
بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم، الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. صدق الله العظيم. Bu dersimizde inşallah kulluk kitabımız Kur'an-ı Kerim'in 96. sırasında yer almış Alak suresi diye bilinen bir sureyle karşı karşıyayız. İnşallah bu dersimizde bu sureyi tanımaya çalışacağız. Ulemanın tahkikiyle, alimlerimizin tahkikiyle Alak suresinin okuduğum şu ilk 5 ayeti Allah'ın Resulüne ilk gelen vahidir. Buhari, Hazreti Ayşe radıyallahu anha hazretlerinden rivayet eder. Bu Alak suresinin ilk 5 ayeti peygamberimize gelen ilk vahiy idi. Bundan sonra kella innel insane leyatga ayetinden itibaren surenin sonuna kadar olan ikinci bölümde Allah'ın Resulü Müddessir ve Müzzemmil surelerinin ilk ayetleri geldikten sonra Kabe'nin avlusunda namaz kılmaya başladığı ve Ebu Cehil'in kainatın seyyidini bu işten engelleme adına büyük tehditler savurarak onu engellemeye çalıştığı bir dönemde gelmiştir. İlk vahiy ile alakalı rivayetlere baktığımız zaman şunu görüyoruz. Allah'ın Resulü kendini içinde bulduğu toplumdan ve bu toplumun gidişatından, yaşantısından memnun değildi. Peygamberimiz toplumdan iraz ediyor, Mekke'yi terk ediyor ve inzivaya çekiliyordu. Tabii o esnada peygamberlikle ilgisi alakası yoktu. Peygamberliği de, nübüvveti de, risaleti de bilmiyordu, tanımıyordu. Çaresizlik ve belki de önceki peygamberlerin deneyimi onu inzivaya sevk etti. Hazreti Hatice ve toplum Ramazan ve Hac aylarını bilmektedir. Allah'ın Resulü genellikle Ramazan günlerinde Mekke'yi terk ederdi. Mekke'nin dışında inzivaya çekilirdi. İşte böyle bir Ramazan günü yine kainatın efendisi toplumdan iraz etmiş, Mekke'yi terk etmiş. Nur Dağı'ndaki Hıra mağarasına çekilmiş. Orada bilebildiğince, anlayabildiğince tefekkürle meşguldü. Bir ara bir ses onun tefekkürünü bozdu. Birisi Allah Resulü Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a ikra diyordu. Oku ey Muhammed. Allah'ın Resulü çok telaşlandı, çok korktu. Niye uğradığını anlayamadı. Ve dedi ki ma ene biqari'in. Ben okumasını bilmem dedi. Gerçekten de Allah'ın Resulü o günün insanının bildiği manada okuma ve yazma bilmiyordu. Bir mektep medrese görmemişti. Baba ana onu eğitmemişti. İçinde bulunduğu toplum da bu konuda onu yetiştirecek güçte değildi. Allah'ın Resulü buyurdu ki "Ma ene biqari'in." Ben okumasını bilmem dedi. O kişi peygamberimizi iyice bir sıkıştırdı. Hatta kendi ifadesine göre eğil kemikleri birbirine değecek biçimde sıkıştırdı. Sonra dedi ki "İkra, oku." Yine Allah'ın Resulü ma ene biqari'in, ben okumasını bilmem dedi. Bazılarının dediği gibi gelen o Cebrail peygamberimize bir metni gösterdi de al bunu yüzünden oku demedi. Bu vahyin bir parçasıydı. Vahyin devamı vardı ama Allah'ın Resulü henüz peygamberliğin ne demek olduğunu bilmediği için, henüz risaleti ve vahyi tanımadığı için vahyin atmosferine giremedi de acele etti. Ma ana biqari'in dedi. Halbuki biraz sabretseydi vahyin devamı gelecekti. Mesela ben içinizden birisine desem ki Ahmet namaz kıl desem ve Ahmet o anda namaz kılması gerektiğini zannetse ve hemen namaz kılmaya kalsa, sonra ben tutsam Ahmet'i iyice bir sıksam, yerine otursam, sonra desem ki Ahmet namaz kıl. Ahmet yine namaz kılmaya kalsa, o anda namaz kılması gerektiğine dair emir verdiğimi zannetse, namaz kılmaya kalsa, ben yine iyice bir sıksam, yerine otursam, işte bu buna benzer. Halbuki Ahmet biraz sabretseydi, benim sözümün devamında şunlar gelecekti. Ahmet namaz kıl, namaz insanı bütün kötülüklerden alıkor diyecektim. Ama Ahmet sabretmediği için hemen namaz kılmaya kalktı. İşte Allah'ın Resulü de vahyin ne demek olduğunu bilmiyordu. Sonunda nelerin geleceğini bilmiyordu. Vahyin atmosferine giremedi de ma ene biqari'in dedi. Ben okumasını bilmem dedi. Acele etti Allah'ın Resulü. İşte ilk vahiy peygamberimize böyle geliyordu. Allah'ın Resulü son derece korktu. Niye uğradığını anlayamadı ve hemen evine döndü. Biraz sakinleşti ve durumu Hazreti Hatice anamıza anlattı. Peygamberimizin zevcesi Hatice anamıza anlattı. Hatice anamız dedi ki, Allah'a yemin ederim ki ey Muhammed, Allah seni hiçbir zaman rezil etmek istemez. Çünkü sen bildiğim kadarıyla, herkesin bildiği kadarıyla düşmüşü kaldıran, ağlayanı güldüren, sırtında yükü olanın yükünü hafifleten, derdi olanın derdini, gamını, çilesini gideren bir insansın. Allah'a yemin ederim ki Allah seni rezil ve perişan etmek istemez. Hem sen üzülme, o geldiği zaman cin midir, melek midir bunu anlarız. O geldiği zaman ben başörtümü açarım. Eğer o bir melekse, başörtünün açıldığı bir yerde durmaz, o gider. Onun cin ya da melek olduğunu anlarız dedi. Demek ki firasetli kadın, dirayetli kadın, belki kadınlık dünyasının efendisi Hatice anamız peygamberimizi böyle teselli etti. Yine şunu anlıyoruz ki o devirde baş örtmek varmış. Sonra peygamberimizi aldı Varaka'nın yanına götürdü. Varaka Hatice anamızın akrabasıydı. Varaka Tevrat'ı ve İncil'i bilen bir adamdı. Allah'ın Resulü başından geçenleri ona anlattı. Varaka da dedi ki, Allah'a yemin ederim ki ey Muhammed, bu sana gelen, Musa'ya gelen namustur. Sen Allah'ın nebisisin. Keşke uzunca yaşasaydım da peygamber olduğun zaman sana yardımcı olsaydım, sana iman etseydim. Keşke kavmin seni Mekke'den sürdüğü zaman sana muzahir olsaydım. Allah'ın Resulü teessür içinde, demek kavmim beni Mekke'den, vatanımdan sürecek mi dedi. Varaka dedi ki, hiçbir peygamber yok ki Allah'tan getirdiği mesajı insanlara ulaştırsın da insanlar onu memleketinden sürmesin. Varaka dedi ki, bu Allah'tan gelen vahidir. Vahiy bu konu Alak suresiyle üzerinde kısaca durmak zorunda olduğumuz bir konu. Nasıl oldu, nasıl oluyordu, nasıl geliyordu, mahiyetini, iç gücünü ancak Allah bilir. Şu kadarını söyleyelim. Vahiy Allah'ın bilgisini yerdeki seçtiği herhangi bir peygamberine, herhangi bir insana ulaştırmasıdır. Vahyin tarifi budur. Düşünün, habir olan, mütekebbir olan, cebbar olan, kahhar olan, zaman ve mekandan uzak olan, zaman onun elinde, mekan onun elinde, öyle büyük bir Allah düşünün ve bu Allah yerde seçtiği bir insana kendi bilgisini aktarıyor. Bu ne muazzam bir şeydir. İşte vahiy budur. Bakın bir ayeti kerimesinde Rabbimiz şöyle buyurur. وَمَا قَدَرُ اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهِ İnsanlar Allah'ın kadrini, kıymetini gereği gibi takdir edemediler, bilemediler. وَالْاَرْضُ جَمِيعًا قَبْزَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ Öyle büyük bir Allah ki, öyle azim bir Allah ki, tüm arz, tüm dünya, kıyamet günü bu Allah'ın avucundadır, kabzasındadır. وَالْسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِنِهِ Yedi kat sema da, dünyadan milyarlarca daha büyük olan yedi kat sema da, yine Cenab-ı Hakk'ın sağ elinde dürülmüştür. Böyle büyük bir Allah düşünün, böyle azim bir Allah düşünün ve bu Allah çok küçük bir dünyanın içinde çok küçük bir insana bilgisini aktarıyor. Bu ne muazzam bir şeydir. İşte vahiy budur. İşte Rabbimizin son elçisine gönderdiği ilk vahiy budur. Acaba neden Rabbimiz işe buradan başladı? Neden ilk ayeti kerimesinde ikra oku emrini verdi? Belki de böyle bir sual zahittir. Çünkü Kur'an'ın başka hiçbir yerinde bu konuda bir açıklama göremiyoruz. Resul-i Ekrem'den de bu mevzuda herhangi bir açıklama varid olmamıştır. Fakat aynı çizgiyi takip etmek zorunda olan bizler, aynı metodu takip etmek zorunda olan bizler, aynı örnekliliği takip etmek zorunda olan bizler, bunu çok iyi düşünüp anlamak zorundayız. Allah buradan başladıysa biz de buradan başlamak zorundayız. Biz de okumakla işe başlamak zorundayız. Bir toplum ki o toplum alabildiğine vahşi, alabildiğine cahil, cehaletin zirvesinde, kulluk ve rububiyet konusunda insanlar ortaklık içinde, şirket içinde. O kadar çok Rab var ki toplumda, kim Rab, kim kul birbirine karışmış. İnsanlar yaratılışlarından habersiz. Nasıl oldu, nasıl yaratıldık, kim var etti, ne için var etti, nasıl yaratıldık, kimse bunu düşünmüyor. Herkes kendisinin bilgi sahibi olduğunu, herkes kendisinin güç kuvvet sahibi olduğunu zannediyor. İşte böyle bir topluma ve uzun yıllar vahiy gelmeyen bir bölgeye gelen ilk vahiy ikra diye başlıyor. İkra oku demektir. Eğer ayet bu kadarıyla kalsaydı Peygamberimiz çevresindekilere Rabbiniz adına okuyun, Rabbiniz hesabına okuyun ve Rabbinizden geleni okuyun deseydi yine bir problem çıkmayacaktı. Ve aldığı ayetlerin tümünü kendilerine aktarmak zorunda olduğu insanlara Allah'ın Resulü bu kadar tebliğ etseydi, okuyun deseydi, toplumla peygamberin arası açılmayacaktı. Yani toplumla peygamberin arasında bir sürtüşme söz konusu olmayacaktı. Çünkü o toplumda herkes okuyordu. Allah'ın Resulü okuyun deseydi, ayet bu kadarıyla kalsaydı, toplumla peygamberin arası açılmayacaktı. Çünkü o toplumda herkes okuyordu. Bu toplum da öyle. Bugün herkes okuyor. Uyku hariç bu toplumun insanları sürekli okuyor. En azından 5-6 saat günlük televizyon okuyor bu toplumun insanı. Radyo okuyor birkaç saat, sonra gazete okuyor, dergi okuyor, mecma okuyor. Plakaları okuyor, plaka numaralarını okuyor, vitrinleri okuyor, reklamları okuyor. Sürekli okuyor bugünün insanı. O gün okuyorlardı, şairleri okuyorlardı, Muallakayı Seba'yı okuyorlardı, kahinleri okuyorlardı, ekonomik güce sahip olanları okuyorlardı, para babalarını okuyorlardı, hatta ukazlar tertip ediyorlar, okuma seferberlikleri ilan ediyorlardı. Eğer Allah'ın Resulü o gün insanlara okuyun deseydi, o günün insanıyla Peygamberimizin arasında bir sürtüşme çıkmayacaktı. Diyeceklerdi ki yahu biz zaten okuyoruz. İşte biz hep okuyoruz diyeceklerdi. Ama ayet bu kadar kalmadı. Dedi ki Rabbimiz Bismi Rabbik. Rabbin adına, Rabbin namına, Rabbin hesabına ve Rabbinden geleni oku. Öyle deyince iş biraz değişti. Okunacak şeyin vasfı biraz değişti. Ama ayet bu kadarıyla kalsaydı Peygamberimiz çevresindekilere Rabbiniz adına okuyun, Rabbiniz hesabına okuyun ve Rabbinizden geleni okuyun deseydi yine bir problem çıkmayacaktı. Çünkü insanlar kimi Rab kabul etmişse onun adına okuyacaktı, onun namını okuyacaktı ve ondan geleni okuyacaktı. Diyeceklerdi ki ya Rab olarak bizim Lat'ımız var, Menat'ımız var, Uzza'mız var, filan zatımız var, filan efendimiz var. Biz onun namını okuruz, onun hesabını okuruz, ondan geleni okuruz, ondan gelenle bilgileniriz diyeceklerdi ve iş bitecekti. Ama ayet bu kadarıyla da kalmadı. Rabbimiz buyurdu ki اَلَّذ۪ي خَلَقْ Her Rab'dan geleni değil, her Rab adına değil, yaratan Rab'dan geleni yaratan Rabbin adına oku, yaratan Rabbin hesabını oku. Ha, iş biraz değişti. Birileri benim anam olabilir. Birileri beni doğurmuş olabilir. Birileri benim rızkımı temin etmiş olabilir. Birileri benim amirim, birileri benim memurum olabilir. Müdürüm olabilir, devletim reisim olabilir. Fakat bunların hiçbirisi beni yaratmadı ki. İşte sahte Rabları kendisinden ayırma adına Rabbimiz buyurdu ki piyasada bizi kendilerine kulluğa çağıran yüzlerce sahte Rab olabilir. İşte Bu sahte Rablardan kendisini ayırma adına Rabbimiz buyurdu ki, اَلَّذ۪ي خَلَقْ Yaratan Rabbin adıyla oku. İş biraz daha aydınlığa çıkmış oldu. Öyleyse, yaratan Rab'den geleni okuyacağız, yaratan Rabbin adına okuyacağız, yaratan Rabbin namına okuyacağız ve bir de okuyanı yaratıcı Rabbin rızasına götürücü olan okuyacağız. Sahte Rablardan bilgilenmek batıldır. Sahte Rablardan geleni okumak batıldır. Sahte Rablar adına okumak batıldır. Sahte Rablardan bilgilenmek batıldır. Ancak şunu söyleyeyim. Zaten sahte Rablardan gelene bilgi denmez, ilim denmez. Biz bilgiyi ikiye ayırıyoruz. Bir ilim, bir de zan. Eğer okunan şey hayatta geçerliliği yoksa, hayata intibak imkanı yoksa, yani kullanım alanı yoksa, sonra yaratıcı Rab'dan gelmiyorsa okuduğumuz şey, bir de okuyanı yaratıcı Rabb'in rızasına götürmüyorsa okunan şey, o zandan ibarettir. O zandır. Mesela dediler ki ana sütü çocuk için zararlıdır. Zandan ibarettir. İlim söyledi bunu ama zandan ibarettir. Niye söylediler? İmal ettikleri mamayı çocuk yiyeceklerini satabilmek için söylediler bunu. Zandan ibarettir. Dediler ki tereyağı zararlıdır. Zandan ibarettir. Ne için dediler bunu? Halk tabakası, avam tabakası tereyağı yemesin ki üst tabakaya bolca tereyağı çıksın. Zandan ibarettir. Hindistan'da inek yasağı konmalıydı ki İngiltere'ye bolca et gidebilsin. Bu yasağı koydular Hindistan'da. İnek yasağını koydular, tabulaştırdılar ineği. Sebep neydi? Hindistan halkı inek yemesin de İngiltere'ye bolca inek gitsin. Evimizde yanan, fazla yanan ikinci ya da ikinci lambayı söndürün, üçüncü lambayı söndürün dediler. Sebep? Söndürün ki gece kulüplerine, kumarhanelere bolca ışık gitsin. Ya da talebenin kafasını matematikle, fizikle, kimyayla, kurbanın bağırsağıyla, Fujiyama yanardağıyla, Everest tepesiyle öyle bir doldurun ki oraya sığacak vahye, Kur'an'a yer kalmasın. Sünnete yer kalmasın. Bunların hepsi zandan ibarettir. Zan nedir? Zan, vahyin dışında olan her şey zandır. Kur'an ve sünnete dayanmayan her şey zandır. Ve bir de bizden amel istemeyen her şey zandır ve boştur. Bir şey öğrendiniz. Öğrendiğiniz şey eğer sizden bir amel istemiyorsa, sizi bir amele sevk etmiyorsa o zandan ibarettir. Mesela peri bilgisi öğrendiniz, peri. Ne işe yarar bu? Hayatta kullanma alanı yoktur. Sizden bir amel de istemiyor ama melek bilgisi öğrenseniz o zan değildir, o ilimdir çünkü sizi amele sevk edecektir. Hiç kimse çevrenizde olmasa bile örtünmek zorundasınız. Bak sizi amele sevk etti. Cennet bilgisi öğrendiniz, ahiret bilgisi öğrendiniz. Müslümanca yaşamak zorunda olacaksınız. Cehennemden kurtulma adına bir gayretin içine gireceksiniz. İşte bu bizden amel istiyor. Öyleyse yaratıcı Rab'den geleni okuyacağız. Ve okuyanı da yaratıcı Rabbin rızasına götürücü olanı okuyacağız. Şöyle diyeyim bakın. Yaratıcı Rab'den geleni okuduğu halde kişi eğer yaratıcı Rabbin rızasını kazanma adına okumuyorsa, doktora adına, diploma adına, makam adına, mevki adına, sosyal bir statü elde etme adına, iyi bir kadınla evlenme adına, para kazanma adına, kitap yazma adına eğer okumuşsa hadisi veya ayeti, bu da okuma değildir. Yaratıcı Rab'den gelecek okuyacağım şey ama okuyanı da yaratıcı Rab'bin rızasına götürücü olacak. Mesela adam feraviz ilmini öğreniyor. Sebep ne? Bana gelsinler. Bana müracaat etsinler. Müracaat kaynağı olayım diye. Güzel biliyor desinler diye. Feraviz ilmiyle yerde Allah'ın feraviz konusundaki hakimiyetini kurma adına, gerçekleştirme adına değil. İşte bu okuma da okuma değildir. Öyleyse şöyle diyeceğiz. Okuma eşittir. Okuma başkalarına anlatma, uygulama ve hasbi olma. Böyle diyeceğiz. Bir daha söyleyeyim. Okuma eşittir. Okuma artı başkalarına okuma, artı uygulama, artı hasbi olma. Okuyalım, okuyalım ama okuduğumuzu başkalarına anlatmayacaksak ne kıymeti var bu okumanın? Okuyalım, okuyalım ama okuduğumuzu hayatımızda uygulamayacaksak ne kıymeti var bu okumanın? Okuyalım, okuyalım ama okumanın sonunda hasbi olmayacaksak yani yalnız Allah'a götürücü, Allah'ın rızasına ve cennete götürücü bir niyetle okumayacaksak, para kazanma adına, sosyal bir statü elde etme adına koyacaksak bu okuma da okuma değildir. Allah'ın Resulü önce kendisi okurdu, sonra okuduğunu nefsinde yaşardı, uygulardı, sonra onun en küçük bir parçasını bile gizlemeden onu çevresine aktarırdı ve bu konuda da hasbi davranırdı, Allah için bu işi yapardı. İşte ellezî halak deyince iş bitti. Allah'ın Resulü bu sure gelinceye kadar okuma yazma bilmiyordu. Hani öyle dedi ya, ma ene bi kari'in dedi ya, ben okuma bilmem dedi ya, bu sure gelir gelmez, yani kendisine vahiy gelir gelmez, Allah'ın Resulü okur oluverdi. Tekvini bir iradeyle Allah ona oku dedi ve o okumaya başlayıverdi. Öyleyse şöyle diyeceğiz. Vahyi tanımadan Peygamberimiz okur yazar değildi. Vahyi tanıdıktan sonra Peygamberimiz okur yazar oldu. Öyleyse ordinaryus profesör bile olsa, eğer şu vahyi tanımıyorsa bir adam, Kur'an'ı ve sünneti tanımıyorsa bir adam, o cahildir, o okuma yazma bilmiyordur. Vahyi tanıyan kişi ancak okuma yazma biliyordur diyeceğiz. Sonra bakın Rabbimiz ayetin devamında şöyle buyurdu. خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ. O Allah ki insanı bir alaktan yarattı. Alak bir kan pıhtısı, bir kan damlası demektir. Burada insanın zikri tekrim içindir. İnsanı yüceltmek içindir. Biz biliyoruz ki Allah sadece insanın halıkı, yaratıcısı değil, tüm mahlukatın yaratıcısıdır. Ama burada sadece insandan bahsetmiş. Halakal insane min alak. Diğer mahlukattan bahsetmemiş Allah da sadece insandan bahsetmiş. Demiş ki bu Allah ki insanı bir kan pıhtısından yarattı. Sebep ne? Çünkü insan üstündür ve bir de insan ikra emrinin muhatabıdır da ondan. Hayvanlar oku emrinin muhatabı değildir, değil mi? Bitkiler de oku emrinin muhatabı değildir. Oku emrinin muhatabı insan olduğu için ve bir de insanı tekrim için, yüceltmek için Rabbimiz burada insanı zikretti. 39. surede ancak insanın topraktan yaratıldığı anlatılacak. 39. surede. Bu ilk ayetlerinde Rabbimiz insanın topraktan yaratıldığından bahsetmedi. Çünkü o konu gaybi bir konudur. Henüz din yeni geliyordu, henüz vahiy yeni geliyordu, henüz insanlar vahye inanmıyor iken kalkıp da Cenab-ı Hakk'ın daha ilk günlerde insanın topraktan yaratıldığından bahsetmesinin manası yoktu. Çünkü öyle yapsaydı Mekkeliler ortalığı velveleye verecekti. Gaybi bir konu, inanmak da zor. Ama insanın alaktan yaratılması güneş kadar açıktır, ay kadar bedidir. Çünkü bir çocuğa dahi söyleseniz, insan babanın ihliliğinden ana rahmine atılan bir damla sudan meydana gelmiştir diye bugün herkes reddetmez bunu, kabullenir. İşte Rabbimiz insanın topraktan yaratılması meselesini çok sonraya bıraktı. 39. surede gelecek. Burada insanın alaktan yaratıldığını anlattı. Bunun zikri bir de bize şunu anlatır. Allah karşısında bilgi iddiasında bulunanlar. Allah bilirse biz de biliriz. Evimizin tefrişi konusunda biz de bilgi sahibiyiz. Çocuğumuza nasıl bir eğitim vereceğiz biz de biliriz. Miras hukukunu biz de biliriz. Ekonomiyi biz de biliriz. Alışverişi biz de biliriz. Ticaretten biz de anlarız. Kılık kıyafeti biz de biliriz. Diyenler var ya, yani Allah karşısında bilgi iddia edenler var ya, ya da Allah karşısında güç iddia edenler. Sen varsan biz de varız. Senin cehennemin varsa bizim de hapishanemiz vardır. Senin asman kesmen varsa biz de asar keseriz. Biz istedik mi kestiririz sakallarınızı. Biz istedik mi açtırırız başörtülerinizi. Biz istedik mi çıkarırız sarıklarınızı gibi Allah karşısında güç iddia edenler, varlık iddia edenler. Şunu hiçbir zaman unutmamalıdır ki sen bir damla su idin. Elinize değdiği zaman, elbisenize bulaştığı zaman yıkama lüzumunu duyacağınız pis, hor, hakir keyfiyeti olmayan bir damla su idin. Akıldan mahrum, bilgiden mahrum, elden ayaktan mahrum, gözü kulağı olmayan, düşüncesi tefekkürü olmayan bir damla su düşünün. İnsanın aslı budur. Sen böyle bir damla su iken sana seni tanıtan, sana kendini tanıtan, sana çevreni tanıtan, sana Rabbini tanıtan, sana vahiy göndererek seni muhatap alıp kendi bilgisini sana aktaran Allah'ı unutuyorsun da sen başkalarının bilgisiyle, başka Rablerden gelen bilgilerle bilgilenmeye mi çalışıyorsun? İşte Allah bu ayet-i kerimesinde bize bunu anlatıyor. Allah bize bildirmeseydi hiçbir şey bilemeyecektik. Allah bize bildirdi, biz bilgi sahibi olduk. Düşünün, bir damla suya Allah ilim gönderiyor, bilgi gönderiyor, onu muhatap kabul ediyor. Eğer Allah onu muhatap kabul etmeseydi, Allah bilgisi nerede, insan nerede diyeyim? Nerede bilecektik biz Allah'ı? Cennet nerede, insan nerede? Melek nerede, insan nerede? Cin, şeytan bilgisi nerede, insan nerede? İman nerede, insan nerede? Bütün bunları bize Allah bildirdi. Eğer Allah bildirmeseydi, bir damla suyun akılsız, fikirsiz, düşüncesiz, idraksız, elsiz, ayaksız, gözsüz, kulaksız ve güçsüz, kuvvetsiz bir damla suyun bütün bunları bilmesine imkan ve ihtimal yoktu. İşte ayet-i kerime bize bunu anlatır. Allah bilgisiyle bilgilenmeyenlere bakıyoruz da hiçbir şey bilmeyen, yiyen, içen, oturup kalkan ve sonra göçüp giden mahluklar olarak gelip geçip gidiyorlar. Bakın dünya üniversitelerine, konuları nedir? Farz edin ki insan. Peki dünya üniversitelerinin insan hakkındaki bilgisi nedir? Onların insan hakkındaki bilgisi sadece şu bedene dayanır. Ruhta hiç haberleri yok. Halbuki beden insanın yarısıdır. Beden hakkındaki bilgileri de bedenin ancak %20'si kadardır. Bakın Rabbimiz ayet-i kerimenin bundan sonraki bölümünde şöyle buyurdu. İkra. Bir oku emri daha geldi bakın. İkra. Ve rabbukel ekram. Bir daha oku. Bu ikinci ikra, alimlerimiz demişler ki tekittir. Yani birinci ikra emri vardı ya, oku emri vardı ya, bu ikinci oku emri tekittir. Oku, bir daha oku, yine oku, hiç durmadan oku manasına tekittir demişler. Ya da birinci ikradan maksat kendin oku, ikinci ikradan maksat okuduğunu başkalarına oku. İşte Allah'ın Resulüne iki emir geliyordu. Birinci ikrayla peygamberim kendin oku, sürekli oku. İkinci ikrayla da okuduğunu bir başkasına oku, anlat. Ya da birinci ikra metlu ayetleri okuma emriydi. Yani şu Kur'an ayetlerini oku diyordu Allah. İkinci ikrayla da meşhut ayetlerini okuma emrini veriyor. Biliyorsunuz Allah'ın iki ayeti var. Değil mi? Bir şu Kur'an'daki Allah'ın metlu ayetleri, bir de ay gibi, güneş gibi, yıldız gibi, deniz gibi, dağ gibi, ağaç gibi, insan gibi Allah'ın meşhut ayetleri vardır. Görünen ayetleri vardır. İşte birinci ikrada Rabbimiz metlu ayetleri okumamızı emrediyor. İkinci ikrada da meşhut ayetleri okumamızı emrediyor. İkra, oku. Ve rabbukel ekram. Peygamberim, senin Rabbin kerem sahibidir. Senin Rabbin kerimdir. Rabbimiz büyük ikram sahibidir. Tüm ikramlar Rabbimizdendir. Onun ikramları saymakla bitmez ve tükenmez. Bir ayeti kerimesinde buyurur ki: "Ya eyyuhel insan, ma garrake bi rabbikel kerim?" Ey insan, seni kerim olan Rabbine karşı ne mağrur etti? Kim mağrur etti? Kim aldattı seni? Halbuki senin Rabbin kerimdi. Senin Rabbin kerem sahibiydi. Yapılır mıydı böyle bir Allah'a? Bu ayet-i kerimeye değişik manalar verenler olmuş, batıl manalar verenler olmuş, bazı işaret tefsirleri. Demişler ki, işte bu ayet-i kerimesinde Rabbimiz bize şunu anlatır. Yarın beni hesaba çektiği zaman, niye kulluk yapmadın, niye isyan ettin diye beni hesaba çektiği zaman ben de diyeceğim ki, ya Rabbi, senin keremin beni aldattı. Sen günahlarımı örtmeseydin, ayıplarımı dünyada örtmeseydin, bir suç işleyince anında cezamı veriverseydin de onu tehir etmeseydin ben de günah işlemeyecektim. Garrani keramül kerim demişler. Bazı işaret tefsirleri. İşte keremin kerimi beni aldattı diyeceğim. Çok batıldır, çok saçmadır. Allah kerimdir, Allah kerem sahibidir ama ceza vermeyen bir Allah da israfçı bir Allah'tır, müsrif bir Allah'tır. Bu çok çok yanlış bir şeydir. Bunun manası şudur. Hani sizin bir öğretmeniniz olsa, öğretmeniniz çok iyi, çok edepli, ahlaklı, sizi düşünen birisi olsa, adil birisi olsa, sürekli size bilgi aktarsa, bilgiyi kıskanmasa, notu da kıskanmasa, notu hiç problem yapmasa ve içimizden birisi bu öğretmene karşı bir edepsizlik yapsa, onun dersinde kopya çekmeye kalsa ne denir? Ya bu adama da yapılır mı denir ya? Bu cömert adama zaten notu problem etmiyor ki adam. Niye kopya çektin? İstediğin notu veriyor zaten. Ya da farz edin ki bir adam var, evini şöyle açıvermiş size. yiyin, için. Adam kendisi yemiyor, size yediriyor. Kendisi giymiyor, size giydiriyor. İkram ediyor, ihsan ediyor. O kadar ikram ediyor, ihsan ediyor ki evini kalsa da bir edepsizlik yapsa, adamın evinden bir şey çalmaya kalsa ne demek lazım? Yahu bu adama yapılır mı bu deriz ya. Zaten adam kapısını ardına kadar açmış. Yiyin, için. Malım, mülküm, her şeyim sizin demiş. O kadar cömert davranmış ki biz de kalkıyoruz böyle cömert, böyle ikram sahibi bir adama karşı hırsızlık yapmaya kalkıyoruz. İşte bu kadar abestir. İşte Rabbimiz buyurdu ki ya eyyuhel insan ma garrake bi rabbikel kerim. Kerim olan Rabbine karşı seni ne mağrur etti? Seni ne aldattı? Halbuki senin Rabbin kerimdi, senin Rabbin kerem sahibiydi. Böyle bir Allah'a karşı bu suç işlenir miydi? Yine Kur'an-ı Kerim'de başka bir ayet-i kerimesinde Rabbimiz وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللّٰهِ الْغَرُورُ buyurur. Ey insanlar, ey Müslümanlar, sakın sizi şeytan Allah'la aldatmasın. Sakın şeytan sizi Allah'la aldatmasın. Peki şeytan insanı Allah'la nasıl aldatır? Allah kerim der ya, yığın yığın günah işleseniz de Allah kerim. Hatalar yapsanız da Allah kerim. İsyan etseniz de Allah kerim. Karşı gelseniz de Allah kerim. Alacaktır azar. Allah kerim. Falan deriz ya. İşte şeytan sizi kerim olan Rabbinizde aldatmasın. Kerimin keremiyle şeytan sizi aldatmasın buyurur. Rabbimiz büyük kerimdir. Rabbimiz büyük kerem sahibidir. Öyle ki onun en büyük ikramı اَلَّذ۪ي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ O insana kalemle öğretti. Suhuf ve bütün kitaplar bize kalem vasıtasıyla ulaşmıştır. Elimizdeki vahiy, Kur'an ve sünnet bize kalemle gelmiştir. Yani kalem bilgilenme amelidir. Rabbimiz kalem vasıtasıyla bizim bilgilenmemizi sağlamıştır. Bize kalem vasıtasıyla bilgisini, vahyini lütfetmiştir. Rabbimizin bize ikramı, inamı, ihsanı çok boldur. Saymakla bitmez, tükenmez. Ve fakat Rabbimizin bize en büyük ikramı kitap ikramıdır, vahiy ikramıdır, risalet ikramıdır. Ve bunların sonucunda gelen iman ikramıdır, hidayet ikramıdır. Eğer kitap vasıtasıyla, risalet vasıtasıyla bize hidayet gelmeseydi, o zaman biz dünyadaki hiçbir nimetten istifade edemeyecektik. İşte en büyük ikramı Rabbimizin اَلَّذ۪ي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ Kalemle öğretti. Sonra buyurdu bakın اَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ O Allah insana bilmediğini öğretti. Bugün yoklayın kendinizi. Bildiğimiz her şeyi bize Allah öğretti. Eğer Rabbimiz bize bildirmeseydi, bilmediklerimizi bize bildirmeseydi, onları bilmemize imkan ve ihtimal yoktu. Şu dünyadan peygamber bilgisini sökün alın, ne kalır dünyada? Onu ben söyleyeyim size. Allah'ın peygamberleri vasıtasıyla bize ulaştırdığı vahiy bilgisini şu dünyadan söküp alsanız, çekip alsanız, dünyada iki şey kalır. Fesat ve kan dökücülük. İki şey kalır dünyada. Kan dökücülük ve fesat. Tüm sanatlar bile peygamber eliyle talim buyuruldu. Mezar kazma sanatını bile bize Allah anlattı. Allah öğretti. Biliyorsunuz Hazreti Adem'in evlatlarından birisi kardeşini öldürdü. Uzun bir süre sırtında taşıdı. Mezar kazma sanatını bilmiyordu. Sonra Allah bir karga vasıtasıyla, o da bir vahiydir, Hazreti Adem'in çocuğuna mezar kazma sanatını öğretti. Düşünün, insanlar mezar kazma sanatını bilmeseydi, biz bilmeseydik ne olurdu? Ölenler öldüğü gündeki gibi kalırdı. Her gün cenaze evi, cenaze havası yaşardı. Ölen olduğu yerde kalırdı, hiç bozulmazdı. Ama o evde her gün cenaze havası eserdi. Ya da eğer koksaydı, tüm şehirlerimiz berbat bir hale gelirdi. İşte Rabbimiz bize mezar kazma sanatını öğretti. Kafir dünyadaki mühendislik gibi, gemi yapma sanatı gibi, uçak yapma sanatı gibi bütün sanatlar esasen bir peygamber eliyle talim buyurulmuştur. Hatta bir rivayet var. Süleyman aleyhisselam otlarla konuşurdu. Hangi otun hangi hastalığa şifalı olduğunu otlardan öğrenirdi. Sonra çevresindeki tabiplere söylerdi. Onlar da o ottan ilaç yapardı. Ne kadar sanat aklınıza geliyorsa tüm sanatlar, tüm bilgiler Allah'ın peygamberlerinin eliyle talim buyurulmuştur. Biz biliyoruz ki ilmin yolu üçtür. Yani biz ilmi üç yolla öğreniriz. Bunlardan birisi vahiydir, ikincisi akıldır, üçüncüsü duyularımızdır. Biz demek ki ilmi, bilgiyi üç kaynaktan elde ederiz. Birincisi vahiydir. Vahiy olduğu gibi Allah'tandır. Mesela Allah bilgisi, cin bilgisi, melek bilgisi, şeytan bilgisi, cennet bilgisi, cehennem bilgisi, iman bilgisi, küfürdür, haşirdir, neşirdir. Bütün bunları biz nereden öğrendik? Direkt Allah'tan öğrendik değil mi? Allah'ın kitabıyla gönderdiği vahyinden öğrendik. Demek ki ilim elde etmenin birinci yolu neymiş? Vahiymiş. Ve o olduğu gibi Allah'tandır. İlim elde etmenin ikinci yolu akıldır. Ve o da Allah'tan gelmiştir değil mi? Şu aklımızı biz kendimiz bulmadık ki, bir yerlerden satın almadık ki, bu aklımızı bize veren de Cenab-ı Hak'tır. Onu bize lütfeden de Cenab-ı Hak'tır. Kaldı ki vahiy olmasa aklın hiçbir kıymeti, hiçbir fonksiyonu yoktur. İlim elde etmenin üçüncü yolu o da bizim duyularımızdır. Yani duyu organlarımızdır. Biz biliyoruz ki duyular mevcut yasalardan hareket eder. Yani duyu organlarımızın hareket noktası mevcut yasalardır. Sıcaklık, soğukluk gibi, işte kar gibi, yağmur gibi bir takım fizik yasaları vardır. Kimya yasaları vardır yeryüzünde. İşte duyu organlarımızın hareket noktası bu mevcut yasalardır. Mesela işte su şöyle akar, su gemiyi şöyle kaldırır, su 100 derecede kaynar, işte şu derecede donar, yukarıdan atılan bir cisim yerçekimi kuvvetiyle aşağı düşer, işte konuşulduğu zaman ses titreşimleri hava tarafından uzağa şöyle taşınır gibi, değil mi? Yerde bir takım kanunlar, yasalar vardır. Fizik kanunları ya da tabiat kanunları vardır. Bu tabiat kanunlarını, bu yasaları koyan Allah'tır. Öyleyse duyu organlarımız bu yasalardan hareket ettiğine göre demek ki o noktada da bilgi kaynağı yine Allah'tır. Şöyle diyeyim, yerde bir takım yasalar var ya, mesela bu yasalar bir anda değişiverse, bu kanunlar bir anda değişiverse, mesela güneşten bir anda yağmur yağmaya başlayıverse, yağar mı güneşten yağmur? Yağmaz değil mi? Yani bizim tecrübelerimize göre şimdiye kadar güneşten hiç yağmur yağmadı. Öyle bir yasa yok yeryüzünde değil mi? Ama bir anda Allah bu kanunu değiştiriverse, bu kanunu kuran kim Allah? Bir anda güneşten yağmur yağmaya başlasa, bir anda suyu içmek istesem ben, su yakmaz değil mi? Su ateş değil değil mi? Ama bir anda su ateş oluverse ve beni yakıverse değil mi? Allah korusun duyu organlarımızın verilerinin tümü boşa çıkar. Değil mi? Mevcut yasalara göre duyu organları ancak bilgi sağlar. Yani duyu organlarımızın hareket noktası mevcut yasalardır. Şu anda bildiğimiz bu üç kaynaktan elde ettiğimiz bilgilerin tümü Allah'tandır. Öyleyse tıpkı melekler gibi sonunda biz de şunu diyeceğiz. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtana inneke entel alimul hakim. Ya Rabbi seni tesbih ederiz. Bizim hiç mi hiç ilmimiz yoktur. Hiç bilgimiz yoktur. İlla ma allamtana. Ancak senin bildirdiğin kadarıyla, ancak senin bize aktardığın kadarıyla bilgimiz vardır. Seni tesbih ve tenzih ederiz Allah'ım diyeceğiz. Böyle demek zorunda kalacağız. İşte bu Alak suresinin ilk 5 ayeti kerimesi geldi. Bundan sonra Alak suresinin bu ilk 5 ayeti kerimesinden sonra bir süre vahiy kesildi. Uzun bir süre peygamberimize vahiy gelmedi. Ondan sonra Müzzemmil suresinin ilk ayetleri ve Müddessir suresinin ilk ayetleri geldi. Alak suresinde Allah peygamberine okuma amelini gerçekleştirmesini emretti. Ancak bu ilk surede neyin okunacağı, ne zaman okunacağı ve niçin okunacağı pek belli değildi. Bundan sonra yani Alak suresinden sonra gelen Müzzemmil suresinin ve Müddessir suresinin ilk ayetlerinde bu açıklığa kavuşacak. Bundan sonra nübüvvet risalete dönüşecek ve bu risalet Allah Resulü'nün hayatının sonuna kadar devam edecek. Alak suresinin bu ilk ayetleri hayatın başlangıcıdır ama hayatın tamamı değildir. Bundan sonra ayet ayet, sure sure 23 yıl devam edecek olan Kur'an ayetleriyle hayat devam edecek.
Vaktimiz yine doldu. İnşallah burada kalalım. Gelecek dersimizde yine bir şeyler söyledikten sonra Rabbimizin öteki ayetlerini hep birlikte tanımaya geçmek üzere. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.